Değerli konuklar hoş geldiniz. 1. Power Podcast Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. İstediğiniz gibi öne gelebilirsiniz. Bugün saat 7'ye kadar biz buradayız. Bizimle kalırsanız çok mutlu oluruz. Birbirinden değerli 14 tane ekip burada sahneye gelecekler. Podcast deneyimlerini anlatacaklar. Biz bu festivali hazırlarken aslında bazen dinleyicilerimizle yaptığımız iletişimde en çok zorlandığımız hala podcast'in ne olduğunu anlatmak. Hatta son dönemde podcast yani terimi biraz anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Ama biz bunları yaparken yıllardır podcast üreten ekipler var. Bizimle çok değerli bilgilerini paylaşan ekipler var. Onlardan çoğunu bugün saat 7'ye kadar bu sahnede ağırlayacağız. Sizler de katkıda bulunursanız sorularınızla en azından bir podcast'in nasıl yapıldığını, nasıl paylaşıldığını, etkileşiminin nasıl arttırılacağına dair fikrimiz olacak. Hem de 14 tane ayrı fikir olacak. Çünkü burada ekoller dinleyeceğiz. Çok basit anlamda biz bunları anlatırken, podcast nedir diye anlatırken, bildiklerinizi paylaşmak istediklerinizi anlattığınız ses kayıtları gibi bir temelden başlıyoruz. Tabii bu kayıt her konuda olabilir. Profesyonel olarak bilgi sahibi olduğunuz bir konuda olabilir. Bir arkadaş muhabbeti olabilir, öyküler olabilir. Tür olarak sınırı yok. Burada podcastleri birbirinden ne ayırıyor? Belki teknik yeterlilik, belki etkileşim gücü. İşte biraz bunları anlamaya çalışacağız. Bu podcastleri, bu ekipleri diğerlerinden ayıran farkları anlamaya çalışacağız. Bu arada yaklaşık yarım saatlik seanslar olacak. Yani bir saat içerisinde iki tane podcast ekibini arka arkaya burada sahnede göreceğiz ve dinleyeceğiz. Bu yarım saat içerisinde bu seanslarda sorularınızla katkılarınızı bekliyoruz. Bizden daha iyi sorularınız olduğunu düşünüyoruz. Bir de bu sürelerin yarısını, örneğin 30 dakikalık bir seansın yarısını canlı podcast'e ayıracağız. Birçok ekipte bunu yapacağız. Yani onlar bir podcast'e nasıl başlıyorlar, konuşma nasıl gelişiyor bunu görmenizi ve duymanızı istiyoruz. Konularımız belli, hepsiyle daha önce iletişimde bulunduk. Dolayısıyla o son 15 dakika topu onlara bırakacağız. Biz çekileceğiz aradan. Onlar isterlerse bizi muhabbetlerine dahil edebilirler, sizi muhabbetlerine dahil edebilirler. Ama 15 dakikada o bir podcast'in nasıl bir tempoda aktığını veya nasıl geliştiğini biraz daha anlamaya çalışacağız. 7'ye kadar çok vaktimiz var. Bu arada aralarda 10-15 dakikalık aralar bizim için çok değerli. Çünkü hem bu ekiple hem de bizlerle, sizlerle biraz daha rahat sohbet etme imkanı olacak. Şu an çok ayaküstü, herkesle ilgilenemedik ama bu aralarda fikirlerimizi paylaşabileceğimiz dakikalar olacak ve 7'ye kadar da bayağı bir süremiz var. Bu süre içerisinde kimler, hangi saat sahne alacaklar, sizlere dağıtılan kitapçıklarda bütün bilgiler yer alıyor. Onun dışında işte şu kartı gördüğünüz arkadaşlarımıza her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Burada sıcak bir festival yaşamak istiyoruz, bilgilenmek istiyoruz ve bizimle bilgilerini paylaşmak üzere festivalimizin ilk konuklarını sahneye davet ediyorum. Havadan Sudan ekibi geliyor alkışlarınızla. Buyurun şöyle alalım sizi. Evet. Burada bir süremiz var. Siz oraya çok bakmayın aslında. Sizi strese sokmak için değil ama bu işte 15 dakikaları doğru ayarlayabilmek için. O yüzden biz aslında bir süreyi başlatalım. 30 dakikalık süremiz var. Hande Tek Turan ve Mehmet Turan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Benim için hazırlık yaparken sizinle de paylaştım. En stresli hazırlık dönemini geçirdim. Çünkü bu ünvanlar meselesi bazen çok karışıyor özellikle internetten araştırırken ama şunu da hissettim ki bütün podcast ekiplerinde şöyle bir şey var. Kimse çok böyle bildiğimiz resmi ünvanları kullanmıyor. Daha içten, samimi, aynı o podcast'teki gibi ilginç cümlelerle anlatıyorlar. Sizin için belki Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi kimliğinizi söyleyebiliriz ama sizin yazdığınız şeyi aynen okumak istiyorum. Eski bir beyaz yakalı. Son 4 yıldır görsel sanatlar üzerine çalışan serbest meslek çalışanı, popüler tanımı ise freelance ve araştırdığımız zaman fotoğraf sizin hayatınızda çok önemli bir yer kaplıyor. Evet. İlk önce oradan başlayalım, biraz geriden başlayalım, sonra podcast'e geçeriz. Biraz anlatır mısınız o geçmişi?
Ya aslında fotoğraf bazı şeyler çok hobi olarak başlıyor. Benimki de ortaokul zamanlarında başladı. Ama hep hobi olarak kaldı ama ciddi bir hobi olarak kaldı. Sonra işte kurumsal hayat devam ediyor, geçiyor, gidiyor ve birden bir bakıyorsunuz yani o hayatın içinde her şeyin çok da güzel olmadığını hissediyorsunuz. Çok kişi, bazı kişiler onu hisseder. Başka yöne çekmek istedim mesleğimi ama bir sürü de insan biliyorsunuz herkes ben fotoğrafçı olmak istiyorum diyor. Ben de farklı bir şekilde başladım. Fotoğrafçılık, oradan post prodüksiyon işleri yani görsellerin düzenlenmesi, bu CGI olsun işte daha çok reklam sektörüne görsel üretmeye çalışan birisiyim. Hem Türkiye'de hem de yurt dışına. Bazıları da çok bilinen firmalar ama bir NDA denilen İngilizce işte non-disclosure agreement'dan dolayı firmaların ismini açıklayamıyorum.
Tamam. Peki mesela podcast dışında rutininiz genelde bu kesimde oluyor. Yani çünkü evet. Sizi podcast'te tanıyoruz. Birçok konudan bahsediyorsunuz ama hayatınızın diğer rutini daha ağır basıyor anladığım kadarıyla.
O önemli bir kısmı ama şöyle bir şey. Kurumsal hayattayken işte 9-5-9-6 çalışıyorsunuz. Eve geliyorsunuz, yorgun oluyorsunuz. Evet. Bir şey üretmek istemiyorsunuz. Ama bu tarz bir işte olunca aklınız başka ne üretebilirime gidiyor. Belki de bunun bir etkisi oldu. Yani aslında zamanınız gene dolu ama bu sefer artık hep bir şey üretmek istiyorsunuz. Farklı neler yapabilirim diyorsunuz.
Peki birçoğumuz için aslında o kurumsal hayattan sıyrılma önemli bir hayal. Bunun için verebileceğiniz çok böyle temel bir tavsiye var mı? Çünkü bu bir cesaret işi aynı zamanda. Yani çok kolay bir karar değil. Yani böyle bir rutini, belki aylık düzenli bir gelir falan bunları bırakıp başka bir yöne gitmek.
Birincisi çok uzun vadeli hesaplam. Ben bu kararı vermemle istifa etmem arasında sanırım 4-5 sene var. Yani çünkü hiçbir şey planladığınız gibi gitmeyecek. Ve çok iyi mali birikimi yapmanız gerekiyor. Çünkü bir süre o size hayat çok böyle işler gelecek gibi geliyor. İyi ki de öyle yapmamışım. Öyle olmuyor hayat. Gerçek hayat o şekilde ilerlemiyor. O yüzden de birikiminizi yapın. İyi bir planlama yapın. Alternatif planlarınızı yapın. Bir de bu girişimci muhabbetinde anlatırlar. Hep bu bir işten çıkış şeyi vardır. Yani ben bu değere ulaşırsa işimi satacağım gibi. Burada da ne başarısız ne olursa mesela 2 yıl içinde ya da 3 yıl içinde ben şu hedefe ulaşamazsam tekrar kurumsal hayata dönmeyi düşünebilirim. Çünkü onu düşünmeyin ama o noktanız olsun. Ondan sonra şey çekmeyin yani evet yapsa mıydım yapmamasıydım. Çok kişi böyle iflas eder. Evet. Bunları çok iyi öngörmek lazım. Yani her şey toz pembe değil. Planlamalarınızı yapın. Gerçekçiliğini kontrol edin. Etrafınızdakilere kulak asmayın. O başka bir şey. Çünkü etrafınızdakiler anneniz, aileniz saçmalama diyeceklerdi. Benimkiler demedi ama başkaları dedi. Yani böyle bir şey çok mantıklı değil dedi. Hala da ben kendimi çok başarılı görmüyorum. Çünkü freelance'in en büyük yani serbest çalışmanın en büyük şeyi bir bilinmezlik. Yani her ay sonunda o geliri elde edip edemeyeceğinizi bilmiyorsunuz.
Ve bu birçok değişkene bağlı değil mi? Yani ülkenin şartı genel.
Aynen öyle.
Trendler.
O yüzden de artık dünya nasıl bir bizim podcast için baktığımızda işte hiç ummadığınız ülkelerden ve bazen bizim Facebook'ta bir de grubumuz var. Bir Amerikalı ismi geliyor. Gruba dahil olmak istiyor. Yazıyorum bu bir podcast ve Türkçe podcast farkında mısınız? Evet ben Türkçe öğreniyorum falan böyle şey. Yani bir Amerika'daki biri sizi dinleyebiliyor. Siz de yani söylemek istediğim yaptığınız işi genellikle eğer serbest çalışmayı düşünüyorsanız yurt dışına nasıl açabilirimi düşünün. Yani Türkçe bir iş yaptığınızda bile bir yurt dışına açılabiliyorsunuz. Eğer kendini serbest bir meslek düşünüyorsanız sadece ülke sınırlarıyla kalmamayı hedeflemeniz lazım diye düşünüyorum.
Çok önemli tavsiyeler. Bir Hande Hanım'a geçeceğim tekrar. Evet. Sizin için o podcast dışındaki rutin akademik bir süreç doğru değil mi?
Kesinlikle.
Ne kadar ağırlıklı, neler yapıyorsunuz? Daha çok nasıl geçiyor şöyle, podcast dışında?
Evet, Mehmet'in freelancer olması, benim de akademisyen olmam aslında podcast yapmamızı çok daha kolaylaştırdı. Şöyle ki 7-24 çalışıyoruz aslında. Hani sabah 9 akşam 6 değil bizim işimiz, mesleğimiz. Her daim bir araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, derslere hazırlanıyorsunuz. Bu şekilde ve zamanı kendimiz yönetebiliyoruz. Aslında işin en güzel tarafı bu. Hani belirlenmiş haftalık ders saatlerinin dışında işte araştırmaya, okumaya, podcast yapmaya, bebeğimizle ilgilenmeye, her
şeye. O da katıldı podcastlere.
O da arada içinde, evet, evet, katılıyor. Yani şöyle, ben doğum yaptım. Bir hafta sonra Mehmet, hadi dedi, mikrofon başına geçiyoruz. Çok acımasız bu konuda. Pek bir esneklik sağlamıyor ama başarının sanıyorum kendisi açısından da, yani kendi işi açısından da en önemli kısmı sürdürülebilirlik. Yani biz seyahate de gitsek, dediğimiz gibi hayatımıza bebeğimiz de katılsa, ama mutlaka yapmaya çalışıyoruz düzenli olarak. Hem kendimiz işte okuduklarımızı paylaşıyoruz, haftayı değerlendiriyoruz. Bu sohbet keyifli oluyor bizim açımızdan.
Evet, aile sohbeti aslında bir çeşit.
Oraya geleceğim. Dinleyenleriniz vardır. Dinlemeyenler için de bir fikir paylaşmak. Sizin yayınları dinlerken konu ne olursa olsun, bazen çok ciddi ve işte karmaşık konular da olsa, böyle bir sakinlik düzeyi var. Ve o sizi yakalıyor, içine alıyor. Dolayısıyla konunun ne olduğu, ne kadar gergin bir durum olduğu hiç önemli değil. Onu nasıl sağlıyorsunuz diye aslında arkada sordum. Onun cevabını alabilir miyim? Yani o biraz ortamla falan da alakalı herhalde. Doğru mu?
Şöyle, bayağı aslında gerildiğimiz durumlar oluyor. Ama bu post prodüksiyon aşamasında Mehmet bayağı bir editliyor onları. Çünkü dinleyicilerimiz de hani bilir, bazen fikir ayrılığına düşüyoruz.
Evet.
Ve ikimiz de kendi argümanlarımızla ispat etmeye, yani ikna etmeye çalışıyoruz birbirimizi. Oluyor yani gerginlik. Bir de siyaset konusu var. Pek
biriniz biraz daha çok girmek istiyorsunuz, öbürünüz daha böyle bir geride durmak istiyor. O tür şeyleri hissediyoruz.
Dinleyiciler de aynı şekilde. Bir kısmı aman girmeyin diyor, bir kısmı biraz daha girseniz diyor. Böyle bir şey. Ben Hande'yi anlıyorum. Hani politika çok, çünkü bizim Hande ile politik görüşlerimiz benzer ama dinleyici yapısı çok farklı. Yani her tür politik görüş var. Hande çok belki onları da üzmek istemiyor bir yandan.
Biraz daha temkinli ilerleyeyim diyorum.
Peki aslında biraz o teknik kısmına da girebiliriz. Kayıt aşamasında nasıl bir ekipmanla yapıyorsunuz? Bir de başıyla şu anki ekipman durumunuz, teknik olarak ilerlemeniz aynı mı? Nasıl başladınız, nasıl gelişti?
Ekipman zaten bu post prodüksiyon işlerim için kullandığım bir iMac bilgisayarım var. Aslında ona bir USB Blue chip miydi? İyi bir mikrofon ama USB tabanlı bir mikrofon, ama ilk başta ses kayıtlarımızın kalitesi çok kötüydü. Çünkü mikrofonu kullanmayabiliyoruz. Ben görsel tasarımı biliyorum ama ses olayı çok farklı ve ses aslında sonradan fark ediyorsunuz. Bir filmde de filmi çok iyi görüntü sağlayabilirsiniz ama sesi kötüyse dinlemek, izlemek istemiyorsunuz. İnsan bunu çok daha sonra bu işlere girdiğince fark ediyor. Girişimci muhabbetinden Tuna var. Bizim sesi adam eden kişi o. İlk bize bir mesaj attı. Şöyle şöyle problemleriniz var, şunu yapsanız iyi olur. Yani biz ekipmanı değiştirmedik çünkü daha fazla bir yatırım, bir para harcamak istemedik. Ama var olan yatırımla nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda önerileri oldu. Biraz da kendimi bu Adobe'un tool'larını kullandığım için, zaten bir aboneliğim var. Adobe Audition diye bir ses işleme yazılımı var. Bunu kullanarak biraz daha sesleri düzeltir hale geldim zaman içinde.
Peki bu arada Tuna dedik, işte girişimci muhabbeti dinleyenleriniz vardı tahmin ediyorum. Bu festivalin oluşmasında yani o fikrin çıkıp buralara gelmesinde bizimle beraber ortak hareket eden, katkıda bulunan bir ekip. Herkesin Tuna gibi bir arkadaşı olması lazım ama kesinlikle olmayanlar da var. Yani buradan aslında bu podcast, biliyorum bu ekip arasında podcast yapanlar, bunu biraz daha yaymak isteyenler var. Bu teknik konu çok kafaları karıştırıyor. İşte ne kadar yatırım yapmalı, ne kadar başlangıçta para harcamalı, neye göre daha sonra adım adım gitmeli. Çok kritik aşamalar galiba onlar.
Kesinlikle işte sesin kalitesi işi çok değiştiriyor. Gerçekten kesinlikle de dinlenilebilirliğinizi çok arttırıyor. Girişimci muhabbeti başlayınca Tuna'dan bence iyi bir o konularda öneri alabilirsiniz. Ama benim düşüncem, iPhone'unuzun güzel bir kulaklığıyla da ilk kaydınızı alabilirsiniz. Bir süre böyle devam edip gelen tepkilere göre zaman içinde, ve bu arada mikrofonlar da her zaman öyle çok yüksek fiyatlara alınmasına gerek yok. Önemli olan basic başlayıp, yani çok primitif başlayıp daha ileri aşamalara arzu ederseniz geçebilirsiniz. Bizimki orta karar bir yatırım oldu ve aynı yatırımla devam ettiriyoruz. Sadece dediğim gibi mikrofona daha yakın olmamız gerektiğini, işte o mikrofonların farklı mesela modları var. Hangi modun en iyi olacağını, bu tarz nasihatleri aldık. Kendilerine de çok teşekkürler, Tuna'ya da bu arada. Bir de bizim belki biraz avantajımız, biz başladığımız zaman çok az podcast vardı Türkçe. Bizden önce işte girişimci muhabbeti vardı ki biz Hande ile podcast, yabancı podcast dinliyorduk. Fakat Türkçe podcast girişimci muhabbetini bir iki dinledikten sonra zaten onların 10 bölüm arkasından geliyoruz bizim
podcast'ın. Hangi seneydi başladığınız?
İşte 3 seneyi geçti. Onlar 180 küsurlar, 182, bizim 172 bölüm. Yani tam 10 haftalık bir fark var. Gerçi onlar da bir iki defa atladıkları hafta oluyor. Bizim de bir iki. 3 aşağı 5 yukarı öyle gidiyor. Yani 2,5 ay gerilerinden geliyoruz. Muhtemelen o 2 ayın sonunda biz karar verdik. 15 gün içinde de başladık yani, hiç şey yapmadan. Bir otomobilde karar verdik dinlerken girişimci muhabbeti. Hadi biz de yapalım dedik.
Bir otomobilde karar verdik.
Evet, otomobilde Hande'yi okuldan alıp girişimci muhabbeti de dinlerken biz niye yapmıyoruz? Biz de çok sohbet ediyoruz evde. Bizim de konumuz bu olur deyip. Hatta 3 aşağı 5 yukarı ismine bile orada karar verdik.
Oraya geleceğim. Şimdi isim havadan sudan. İlk başta çok basit gibi gözüküyor ama yayınları dinledikçe aslında yani tam oturmuş bir isim. O kadar çeşitli konulardan bahsediyorsunuz ki, yani belki bilmeyenler için bazılarını tekrarlamakta. 100 yılın sonunda hayvancılık son bulabilir mi? Mükemmel elemanları nasıl bulup işe alabilirsiniz? Karavan yaşam stilinin araç tasarımlarına olan etkisi, Amerika'da bebek sayısının düşme nedenleri, Çin'in sosyal kredi sistemi şimdiden milyonlarca seyahati engelledi ve çeşit çeşit sorular. Burada şeyin yani kapsam nedir, sınır nedir? Yani nereye kadar sizin konularınız arasına giriyor? Nasıl seçiyorsunuz? Siz misiniz?
Evet, aslında sınır yok. Kendi ilgi alanlarımıza göre. Okuduğumuz işte blog, takip ettiğimiz bloglardan, dinlediğimiz haberlerden, dergilerden ilgi alanlarımıza göre hafta içinde onları bir köşeye atıyoruz. Daha sonra işte hazırlık sürecimiz oluyor. Ama dediğim gibi sınır yok. Yani her teknoloji olsun, lifestyle, moda, yemek özellikle.
Evet, karşımıza Hande'nin veya benim ilgimi çeken hangi konu olursa biz onu köşeye atıyoruz. Bazen kesiştiği, dinleyiciler de biliyordur. Bazen o benim haberimdi falan dediğimiz oluyor. Hande mesela önce girmiş oluyor. Hemen ben bir sonraki habere geçiyorum mesela.
Bizim orada hissettiğimiz şey doğru mu? Yani siz podcast'ten önce çok fazla böyle bir konuları bir araya getirip şey yani geçiyorsunuz ve hazırlıklarınızla geliyorsunuz. Doğru mu?
Evet, evet.
Peki, şimdi podcast'i yaptıktan sonra biraz teknik ekipman, işte işleri düzelttik, yayınları yapmaya başladık. Önemli bir safha daha var, bunu yayma, etkileşim yaratma, sonuçta diğerlerinden farklı bir yere konumlanma. Bu konuda nasıl bir çabanız oldu ya da bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Daha fazla yaygınlaştırmak için sosyal medya mesela işinize yarıyor mu çok?
Evet, sosyal medya tabii oldukça işimize yarıyor. Facebook'ta işte bir platformumuz var. Ama özel bir çabamız da olmadı. Yani işte reklamdı, şuydu, buydu. Hani hiç öyle bir çaba içine girmedik. Okulda bazen öğrencilerime soruyorum, podcast dinliyor musunuz diye. Şimdi burada da var öğrencilerim, dinlemeye geldiler bazıları. İşte dinleyenler var, podcast'in ne olduğunu bilmeyenler var. O farkındalığı yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Hani sadece Türkçe değil, özellikle yabancı dilde de başka gündemleri takip etmek konuları çok önemli.
Asıl bunun en büyük yaygınlığını sağlayan podcast'i de bulan Apple, öyle söyleyeyim. Çünkü Apple'ın iTunes Store'una girip de sizi artık hangi kritere göre belirliyorlar hiçbir fikrim yok. Bir süre hiçbir şey olmayabilir. Birincisi bence en önemli şey süreklilik, yani her hafta o yayına girmeniz. Ama bir gün bir anda bir bakıyorsunuz podcast'iniz orada, işte new and newsworthy, yani işte yeniler ve ilgi çekenler gibi bir kategori altında çıkıyor. O sizi biraz zıplatıyor çünkü birçok kişi oradan görüyor, benim tahminim. Ondan sonra bir gün Apple'dan bir mail geliyor, sizi en üst sıraya alacağız, görsellerinizi paylaşır mısınız gibi şeyler geliyor. Sonra Power FM gibi bu işlere yeni giren ve kendi platformları üstünden yayan kurumlar geliyor ve onlar bu sefer bize koyabilir miyiz diye soruyorlar. O da çünkü her grubun kendi bir dinleyici kitlesi var. Evet. Bir YouTube'dan çok farklı. YouTube'un tek bir yayıncısı var. Kanal belli. O şekilde ilerliyor. O yüzden mesela podcast'in gerçek dinleyici sayısını bulmak da çok zor.
Şimdi Spotify'da yayılıyor.
Evet mesela Spotify'da var. Böyle farklı kanallar var.
Bir de çok pardon. Yodiviki diye bir platform var. Bütün sesli içerikleri kendinde topluyormuş. Onlarla bir görüşme toplantı yaptık. Yolda dinleden yola çıkmışlar isim olarak. Mesela orada da yayınlanıyor. Farklı böyle platformlar
galiba
var.
Galiba en çok ne diyelim etkileşim ya da trafik iTunes'da mı dönüyor? Yani
evet,
onu söyleyebiliriz.
Çünkü onlar bu işin aslında ilk bulan firma olarak, rehberi olarak, yani artık eskiden işte bu sarı sayfalar vardı. Girip sıra sıra aslında podcastleri orada görebiliyorsunuz. Çok fazla farklı uygulamalar var. Mesela ben artık Apple'ın kendi uygulamasını kullanmıyorum dinlerken, şahsen dinlerken. Overcast diye başka bir uygulama kullanıyorum. Ama her şeyin çıkışı oradan olduğu için çok iyi bir kategorileştirmeleri var. Tek bence bir yayıncı olarak benim Apple'dan hoşlanmadığım şey, hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Yani kaç kişi dinliyor, ne yapıyor, ne ediyor, bir fikriniz yok. Bir anda tepede görebilip sonra bir anda aşağılarda görebilirsiniz. Neye göre belirliyorlar hiç bilmiyoruz.
Halbuki Spotify'da çok daha detaylı yani
analizleri var.
Evet, analizleri var.
Ona gelecektim. Sizi kim dinliyor, nereden öğrenebiliyorsunuz ya da nasıl bir fikriniz var? Spotify ne diyor mesela size? Nasıl bir yapı var?
Spotify %55 civarı erkek dinleyicimiz olduğunu söylüyor. Onun dışında
yaş grubu
da genç.
18.
Hayır, 25 civarında sanırım. Tam bir tabii yaş grubu aralığı veriyordu da hatırladığım kadarıyla 25 yaş grubu. Yani 45 yaşında biri olarak beni 25 yaş kuşağının dinlemesi sevindirici.
Konular belki bunun için yani çok ideal. Yani
belki
hepimizin...
de bir de bizim artık yaş kuşağımız bu podcast'i bilmiyor. Yani ve takip de etmiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Bilinmez bir şey bu podcast. Bir radyonun aslında stream hali. Netflix gibi ama radyo hali.
Radyo. Biz dediğim gibi anlatırken çok zorlanıyoruz. Yani terimi anlatırken, ne olduğunu anlatırken. Şimdi biraz daha aslında dinleyicilerimizin kafasında oturmaları için süre de geçiyor. O canlı podcast'i yapmak istiyoruz. Sizinle daha önce birkaç konu üzerine konuştuk. En sonda vardığımız nokta yani şöyle bir şey yapacağız. Ben artık soru sormayacağım ama dinleyicilerimizden bu kısımda soru alabiliriz, katkı da alabiliriz. En azından sizin bu sohbete nasıl başladığınız, nasıl geliştiğine dair bir kısa bir örnek vermek. Bence çok da ilginç bir konu. İnsanı yapay zekadan ayıran kelime. Böyle özetleyebiliriz değil mi? Doğru. İnsanı yapay zekadan ayıran kelime. Bir kere ilk önce bunu biraz açıklayıp ondan sonra da tamamen sahneyi ve yayını size devrediyorum. Tamam.
Sen mi başlarsın, ben mi başlarım?
Böyle mi başlıyorsunuz? Sen başlarsın.
O şimdi haber kimdense aslında o ile başlıyor. Ha. Şimdi bu haberi aslında bulan Hande. BBC evet. Haberi.
Evet, iki haber önermiştik. Birini Mehmet bulmuştu. Biz her zaman eşit platformda böyle ön alıyoruz. Dolayısıyla bu yapay zeka ile ilgili konuşalım dedik. Belki seyirciler, dinleyici arasında da katkıda bulunmak isteyenler
Peki.
olabilir.
Peki, sahne sizin. Ben buradayım. İstediğiniz zaman hepimizden katkı alabilirsiniz.
Sizin de Burçin Bey fikrinizi sorarız.
Tamam.
Evet, yapay zekayı insandan ayıran en önemli özellik hani nedir diye sorulduğunda bir araştırma yapılmış. MIT'nin bir öğretim üyesi yapmış. Ve ilk sıralarda tabii ki işte sevgi, şefkat, vicdan gibi kelimeler söylenmiş.
Şimdi burada tabii yapay zekayı niye insandan ayırmak gerekiyor? Artık birçok web sitesine girdiğinizde bir köşeden chatbot fırlıyor. Yani diyor ki işte size nasıl yardımcı olabilirim? Bunların bazısı gerçekten bir operatör. Yani çağrı merkezini aradığınızda karşınıza çıkan bir insan gibi birisi var arkasında. Ve sizi yönlendirmeye çalışıyor. Bir alışveriş yaptırmaya veya ürün satmaya çalışıyor. Veya da yazılım bir bilgi almak istiyorsanız o konuda size doğru sayfaya yönlendirmeye çalışıyor. Bazısında ise bir evet chatbot denilen bir yazılım var. Yani aslında bu işte yapay zeka. Siz yazışıyorsunuz aynen Siri ile konuşur gibi ve çok mantıklı cevaplar veriyor. Acaba bu kişi gerçek bir insan mı, bir robot mu? Ve bu yapılan araştırmada bunu nasıl bulursunuz? Bunun en ünlü filmini de izlediyseniz tavsiye ederim. Turing diye birisi var.
Alan Turing.
Böyle bir geleceğin olacağını bilgisayarı bulan kişilerden, bu vakti zamanında 2. Dünya Savaşı'nda Enigma şifresini bir yarattığı bilgisayarla kıran ve bu sayede müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'nı kazanmasında çok önemli rol oynamış birisi. Ve onun öngörüsü bir gün bir yapay zekanın insanla aynı sonucu doğurabileceğini, ama bunu ayırt edecek bir Turing testi icat ediyor. O da şu: yüzünü görmediğiniz bir kişiyle yazışmaya başlıyorsunuz ve sorduğunuz sorulardan o kişinin insan olup olamadığına karar veriyorsanız artık yapay zekayı bulmuşsunuz demektir. Yani gerçek bir yapay zekayı sağlamışsınızdır demektir. Bu yapılan araştırmada da ne sorsanız ve aldığınız cevaba göre siz o kişiyi yapay zekalı olup olmadığını anlarsınız. Bir numarada aslında love, yani sevgi çıkmış, aşk. Hı hı.
Evet, en önemli herhalde yönetmesi en zor konu burası. Ben yapay zeka deyince de benim aklıma ilk, belki izleyenler vardır, 2001'de Kubrick başladı, daha sonra Steven Spielberg çekti filmi. Ben Fransa'da öğrenciydim o zaman. Yapay zeka isimli film geliyor ve çok etkilenmiştim. Orada da 3,5 saat uzun bir film. Genelde de ara olmuyor filmlerde. Hiç soluksuz, böyle ara vermeden izlediğimi hani hatırlıyorum. Çok da dediğim gibi etkileyiciydi. Konusunu da hani belki yine bilirsiniz. Orada mesela o çocuğun, robot olan, bilgisayara yönetilen çocuğun daha sonra ben gerçek olmak istiyorum mu varması anlatılıyordu. Çünkü diğer çocuğu da görünce. Duyguları yönetmesi çok zor. Bu nasıl robotlarda ya da yapay zekada olacak? Bunu tartışmaya açmak gerek.
Bana sanki biraz şey, yani o bu test etme mekanizması ya da verilen cevaplarda ne kadar doğru bilmiyorum ama argo mesela ayırt edici bir şey olabilir mi?
Argo var, evet. Sevdiğiniz bir meyve, en sevdiğiniz meyve, davranış, bunların hepsi sorulabilir.
Bir de mesela oradaki en ilginç cevap diye belirtiliyor. Bizim de çok yaptığımız... Yani bilgisayarın bunu yapamayacağını düşünüyorlar ki bence, bakın şimdi de yaptım. Çünkü bir insanın bir düşünme metodu var. Bilinçli olarak bu I'yı, Google en son bu tarz bir çalışma yapıyor aslında. Onu bilinçli olarak araya I'yı yerleştiriyor ki insanlar ayırt edemesin. Bunu bir en son yaptığı geliştirme konferansında gösterdi. Hususi karşıda Apple'ın da buna benzer bir çözümü var. İşte telefonla randevu al diyor, karşılıklı konuşuyorlar. Apple mıydı, Google mıydı tam hatırlayamıyorum. Ve arada bir hı diyor robot. Ve kişi de tamam, sizi 8'e kuaförden randevu almaya çalışıyordu. Tamam, size şu saate randevunuzu alıyorum diyor. Ve robot bunu sorunsuz hallediyor. Yani karşılıklı sesle konuşuyor. Ve karşıdaki kişi, kuaför, bunun karşısındakinin robot olduğunu anlamıyor. Tabii robot mu değil mi diye kuaföre sorulmadığı için o onu düşünmeden karşılıklı çok rahat konuşuyor. Ama Turing testinde bilinçli olarak siz o kişinin robot olup olmadığını anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden de sorular soruyorsunuz ve aldığınız cevaplara göre o kişinin robot mu insan mı olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Mesela siz ne sorardınız? Var mı?
Var mı? Konuştuğunuz... Tabii şu anda çok konuşmayla alakalı tecrübe ne kadar var bilmiyorum ama robot mu insan mı olduğunu ayırt edici nasıl bir soru sorabiliriz? Ya bana sanki yapay zeka hiç argo kullanmaz gibi geliyor, ya da kullanır mı ama, ya da biz çok mesela onu biraz dürtersek ya da agresifçe yaklaşırsak bile yine bir yerde o bir sınırı koruyacaktır gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, aşılabilecek bir şey mi o?
Evet, mesela o verdiğiniz cevaplarda da en çok bakıldığında, şimdi dıt koyabilirsiniz. Mesela shit şeyini koymuşlar mesela.
O var ayırt edici bir.
Bazıları onu önermiş. Yani bunu bir insan söyler ama yapay zeka söylemez. Ama işte siz bunları söyledikçe aslında tasarımcı bilinçli olarak bunlara araya eklettirebilir. Veya da zaman içinde yapay zeka karşısından gelen kişiden bu tarz cevapları aldıkça bu şekilde cevap vermeye yeltenebilir.
Öğrenen bir
evet, çünkü yapay zeka en büyük şey, gelen etkileşime göre bir cevap üretecek.
Programlanacak.
Programlanacak ve o kelimeleri o da kullanmaya başlayacak. Ama soyut kavramlara Hande'nin söylediği gibi sevgi, şefkat, merhamet, bunları anlama şeyi ve doğru yerde kullanma daha mı zor olur mesela?
Daha mı zor olur? Var mı bir fikri? Ön tarafta bir arkadaşımızı görüyor. Bir mikrofon var mı? Şimdi bakalım şöyle. Şuraya bir mikrofon getir.
Merhaba. Şöyle bir şey olabilir mi? Herhangi bir konuda hatta yapay zekanın, yani muhatap olduğumuz kişinin diyeyim burada ben, ne hissettiği veya ne düşündüğüyle ilgili sorular sorsak, anlama şansımız yapay zeka olup olmadığını yükselir mi acaba?
Evet, en son okuduğumuz bir makalede de vardı. Hatta biz podcast'te de konuştuk. Mesela sürücüsüz araçlara artık aksiyon alma, yani karar verme daha doğrusu yetkisi tanınması konuşuluyordu. Bir kaza olacak. İşte bir tarafta 10 yaşında diyen bir çocuk var. Bir tarafta da daha çok yaşlı bir insan. Hani çarpması gerekiyor birisine ama önceliği hangisine verecek? Buna araç karar veriyor artık. Yani yapay zeka karar veriyor. Belki bilmiyorum, hani böyle bir
ne
şey
karar
olabilir.
Karar veriyor?
İşte bu biraz belki aracın kullana kullana tecrübesi sonucu veya da önceden işte söylenecek, diyecek ki ama mesela diyelim ki yaşlıya çarptı. Peki iki yaşlı olunca bir çocuğu ezebilir mi, ezemez mi? Bir sürü şey geliyor. Bu mesela bu araç şeyinde, teknolojisinde çok ciddi sorunlardan biri bu. Nerede? Veya da şöyle düşünün. Önünüze biri çıktı. İşte Marsilya'nın o uçurumu bol yerindesiniz. Kendinizi aşağı mı atacaksınız sürücüyü mü? Yoksa bir veya iki yayaya çarpacak mısınız? Veya da yapay zeka her zaman kendini ilk şey yapacak, korumaya alacak veya sürücüsünü koruya alacak. Çarpayım mı diyecek mesela.
Bu soruların cevabı var mı? Yoksa
bu yok işte. Hala çok evet, tartışılan şeyler.
Çok yeni evet konular.
Var mı başka? Var. Şu orta tarafta görüyorum. Bir soru daha alalım ya da bir fikir daha.
Merhaba. Ben sabır olduğunu düşünüyorum. Bir tane çok insansı olduğu iddia edilen, hatta ödül kazanmış Mitsuku chatbot muydu tam hatırlamıyorum. Ona soruyordum. Hava nasıl, hava nasıl? Defalarca aynı şeyi, hatta farklı kelimelerle soruyordum. Sabırla cevap veriyor. Ama bunu gerçek bir insana sorsak, yeter kardeşim anladık yani sorma artık deyip sabrı tükenebilir. Ama bunu yapay zeka yapabilir mi ya da en fazla programlanır buradan sonra cevap verme diyebilir. Ama insanda o belli olmuyor. Durumuna göre, ruh haline göre insanın sabrını zorladığımız zaman davranışı değişiyor. Nasıl olabilir?
Çok çok doğru bir evet, şey. Kesinlikle. Çok yaratıcı ve bence çok iyi bir cevap. Yani gerçekten evet. İnsanın sağı solunun belli olmaması ve kişiden kişiye değişmesi. Ama çağrı merkezi çalışanları da bayağı dirençli, yani öyle değil.
Gerçekten öyle. Bazen çok dirençli olmayanlarla karşılaşıyoruz ama bazen hakikaten
ben
müthiş.
Kurumsal hayatta söyleyeyim, sorun yok. Turkcell'de çalıştım. Çağrı merkezlerinde görmüşlüğüm var. Müşterilerin çok agresif girdiği. Yani sonuçta çağrı merkezi çalışanı aslında kendisine belirtilen şeyler içinde, sınırlar içinde genellikle kalması gereken kişi. O yüzden de çok zorlandığı, çok da aslında iş sirkülasyonun yüksek olduğu bir alan. Çünkü herkesin aslında katlanamadığı bir şey. Çünkü müşteri sinirlendiği zaman o karşısında çıkandan çok hıncını almaya çalışıyor. İşte yapay zeka ona çok iyi dayanır muhtemelen. İnsanlar bir anda bırakıp gidebilir o.
Yapay zekanın sabrı. Güzel başlık aslında. Var mı başka? Bir tane daha alalım son. Bu arada bu yaptığımız konuşma ve bu kayıtları daha sonra festival sayfasında ve
Salı günkü yayınımızda
paylaşılacaktır. Evet.
Merhaba. Hatta bunun bir fıkrası da var. Mesela ne var ne yok sorusunu sorduğunuz zaman ben robotun veya yapay zekanın nasıl bir cevap vereceğini çok merak ediyorum. Çünkü söyleyebileceği o kadar çok şey var ki. Ama aynı zamanda da belki de hepsi kafasında karışacak. Hani ancak bir insan valla ne olsun işte iyilik ya geçin duruyoruz falan gibi cevap veriyor. Bir yapay zekanın hani belki de ne demek istiyorsun falan tarzında bir şey sorabilir diye düşünüyorum.
Evet yani çok... mesela Siri aslında tam bir yapay zeka değil ama sonuçta bir şey soruyorsunuz ve 3 tane 4 tane hep aynı cevabı var. Hep onlar dönüp duruyor. Yani aslında onun bir insan olamayacağını o şekilde hissediyorsunuz.
Ne var ne yok, güzel bir soru. Peki aslında korktuğum başıma geldi. Ben yeter mi yetmez mi diyordum. Benim için yetmedi ama devamı birçok yayınla beraber Havadan Sudan podcastlerinde takip edebilirsiniz. Belki bu dakikadan sonra onları gördükten sonra da dinlerken hayalimizde başka şeyler olacak. Bu arada dediğimiz çocuğu katıyordunuz, bazen sesini duyuyoruz. Nasıl oluyor, o ilgisi var mı yani mikrofonla?
O ilgisi olmaz mı?
Var mı?
Tabii. Mesela teknoloji. Çok sıkıldığında geliyor. Ben mesela yine bir post prodüksiyon işinde oluyorum, retouch şey, rötuş işi. Geliyor yanıma, işte gösteriyor mikrofonu, mikrofon yukarıdan aşağı indirmeli. İndiriyorum mikrofonu, kendine göre işte baba bilmem ne kaydını alıyoruz, dinletiyoruz. Aa, bu şekilde güzel. Ama eskiden çok daha rahattı. Şimdi 2 yaşını geçti, artık kayıtlarımızda çok müdahaleci olduğu için o uyuduktan sonra kayıtlarımız
oluyor. Evet, onun uyumasını bekliyoruz. Bayağı bir zor oluyor. Yani bebekken daha kolaydı.
Onları podcast'te anlatmak zor olmayacak ya da o zaman podcast olacak bilmiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz, zahmet ettiğiniz. Alkışlıyoruz Havadan Sudan ekibini.